Ayrım 21.
Sayfa 224. Mackensen saatine baktı, 23'e çeyrek vardı. Mercedes'ine binerek şehrin merkezine yöneldi. Joseph, Münih'in arka sokaklarından birindeki küçük ve loş otel odasında sırt üstü yatağına uzanmış, uyanık yatıyordu. Danışmadan telefon ettiler. Bir telgraf vardı. Joseph aşağı inerek telgrafı alıp geldi. Sallantılı masanın kenarına ilişerek telgrafı açtı ve içinde yazılı olanlara göz gezdirdi. Telgraf şöyle başlıyordu. Müşterinin istediği mallar için kabul edebileceğimiz fiyatlar aşağıdadır. Kereviz 481 mark 53 fenik. Kavun 362 mark 17 fenik. Portakal 627 mark 24 fenik. Greyfurt 313 mark 88 fenik. Meyve ve sebzelerin listesi uzundu. Hepsi de İsrail'in ihraç ettiği maddelerdi. Telgraf bir ihracat şirketinin Almanya'da yerleşmiş temsilcisi tarafından istenen değişik malların fiyatı hakkındaki soruya karşılık verir anlamdaydı. Uluslararası telgraf şebekesinden faydalanmak muhakkak güven verici bir durum değildi. Ama Batı Avrupa'da bir günde öyle çok ticaret telgrafı çekiliyordu ki hepsini kontrol etmek için ordu gibi bir kadro kullanmak gerekliydi. Joseph kelimeleri bir yana bırakarak uzun bir satır halinde sayıları yazdı. Markların ve feniklerin bölündüğü beşli sayı grupları kayboldu. Joseph bütün sayıları bir satırda topladıktan sonra hepsini altışar sayılık gruplara böldü. Her altı sayılık gruptan o günkü tarihi yani 20 Şubat 1964'ün Şubat kelimesini atarak yazdığı 20.264'ü çıkardı. Her seferinde yine altı sayılık bir grup meydana geldi. Artık bundan sonrası New York kitaplığı tarafından yayınlanmış Yeni Dünya Sözlüğü'ne dayanan basit bir kitap şifresiydi. Gruptaki ilk üç sayı sözlükteki sayfayı belirtiyordu. Dördüncü sayı birden dokuza kadar herhangi bir sayı olabilirdi. Yalnız bu sayı tekse söz konusu olan o sayfadaki birinci sütun, çift ise ikinci sütundu. Son iki sayı da yukarıdan aşağıya olmak üzere sütundaki kelime sayısını açıklıyordu. Joseph yarım saat devamlı çalıştı, sonra mesajı okudu ve ağır ağır başını elleri arasına aldı. Joseph yarım saat sonra Leon'un evinde onunla karşı karşıyaydı. İntikam grubu lideri mesajı okuduktan sonra küfretti. Sonunda affedersin dedi, tahmin edemezdim. Son 6 gün içinde Mossad'a iki adamın da haberdar olmadığı 3 küçük haber kırıntısı ulaşmıştı. Buenos Aires'teki İsrail ajanından gelen haberde araştırma projesinin ikinci kademesini tamamlayabilmesi için Vulcan adında birine 1 milyon Alman markı tutarında bir ödeme yapılması için emir verildiği bildiriliyordu. İkinci haber Batı Avrupa'daki Odessa mensuplarını ödemek üzere başka yerlerdeki gizli mevduat yatırımlarından para transferi işleri yaptığı bilinen bir İsviçre bankasındaki bir Yahudi'den geliyordu. Verilen bilgiye göre Beyrut'ta bu bankaya transfer edilen 1 milyon mark 10 yıldan beri bu bankayla iş yapan Fritz Wegerer adındaki adama nakit olarak ödenmişti. Üçüncü haber, fabrika 333 çevresinde alınan güvenlik konusunda üstün yeri olan Mısırlı bir albaydandı. Bu adam kendisine rahat bir emeklilik sağlayacak önemli bir para karşılığında Mossad'ın bir elemanıyla saatlerce Roma'daki bir otelde konuşmuştu. Adamın söylediğine göre roket projesinin tek noksanı güvenilir bir telsiz yönetim sistemiydi. Bunun da Batı Almanya'daki bir fabrikada araştırmaları ve yapımı düzenleniyor, proje Odessa'ya milyonlarca marka mal oluyordu. Binlerce haber arasında bu üçü haberlerin çözümlenmesinde bilimi ilk kez hesap makinesi şeklinde hizmete sokan, daha sonra da İsrail'in atom bombasının babası olan İsrailli dahi profesör Yuval Neumann'ın hesap makineleri yığınında işlem görmüştü. Bir insan hafızasının atlayabileceği bir yerde uçuşan mikrodalgalar bu üç haberi birbirine bağlamış ve 1955 yılında karısı tarafından teşhir edilinceye kadar Rochman'ın bu adı kullanmış olduğunu hatırlamış ve buna göre bilgi vermişti. Joseph oturdukları yeraltı karargahında Leon'a döndü. "Bundan sonra ben burada kalacağım," dedi. "Telefonun yanından ayrılmayacağım. Bana güçlü bir motosiklet ve koruyucu elbise sağla. Bir saat içinde hazır olsun bunlar. Kıymetli Miller'ınız telefon ettiği zaman eğer ederse en hızlı bir biçimde ona ulaşmam gerek. Eğer kimliği anlaşıldıysa pek hızlı ulaşamazsın ona dedi Leon. Boş yere uyarmadılar onu bu işe burnunu sokmaması için. Aradığı adama daha bir kilometre yaklaşmadan temizlerler onu. Leon dışarı çıktıktan sonra Joseph Tel Aviv'den gelen telgrafı bir kez daha okudu. Telgrafta şunlar yazılıydı. Alınan yeni haberler roketlerdeki can alıcı başarının orada çalışan Alman sanayicisinde olduğunu belirtiyor. Stop. Şifre adı Vulkan. Stop. Muhtemel kimliği Washman. Stop. Hemen Miller'ı kullanın. Stop. İzleyip yok edin. Stop. Karabatak. Joseph masanın başına oturdu ve dikkatle Walter PPK otomatik tabancasını temizlemeye başladı. Zaman zaman da sessizce duran telefona bakıyordu. Ev sahipliği görevini yemek boyunca çok neşeli bir şekilde yerine getiren Bayer, hoşlandığı fıkraları anlatırken kahkahalarla gülüyordu. Miller birçok kereler lafı döndürüp dolaştırıp kendisi için çıkartılacak yeni pasaport konusuna getirdi. Bayer hep onun sırtını okşayarak üzülmemesini söyledi ve "Sen o işi bana bırak evlat" dedi. "Bu ihtiyar Franz Bayer'e bırak." İşaret parmağıyla burnunun sağ kanadına vurdu, göz kırptı ve keyifle güldü. Miller'in 8 yıllık muhabirlikten elde ettiği bir kazanç da içkiye dayanmasıydı. Ama yemeği sindirmek için üst üste yuvarlamış oldukları beyaz şaraba alışık değildi. Eğer birisi başka birisini sarhoş etmek istiyorsa beyaz şarap çok iyi bir vasıtadır. Şarabı ısınmaması için soğuk su ve buz konmuş kovalar içinde getiriyorlardı. Bayer'in başka bir yana bakmasından faydalanarak Miller dolu bardağı 3 kez buzlu kovaya boşaltmıştı. Sıra yemek sonu yiyeceğine geldiği zaman en iyi cinsinden 2 şişe soğuk ren şarabının hakkından gelmişlerdi. Ve sımsıkı ceketinin içinde sıkışıp kalmış olan Bayer su gibi terliyordu. Bu terleme onu susatmış olduğu için bir şişe şarap daha ısmarladı. Miller yalancıktan üzgün bir hal alarak yeni bir pasaport çıkartamayacağından ve 1945 yılında Flossenburg'daki olaylara katıldığı için tutuklanacağından yakınmaya başladı. Düşünceli düşünceli, bir iki fotoğrafına gerek duyulacak herhalde değil mi diye sordu. Bayer iki kahkaha arasında cevap verdi. Evet, iki tane. Ama mesele değil. İstasyondaki otomatik kulübelerde çektirirsin. Bekle biraz saçın uzasın. Bıyıkların dudağını iyice örtsün. O zaman kimse tanımaz seni. Fotoğraf çektirdikten sonra ne olur diye sordu Miller umutla. Bayer uzanıp etli kolunu onun omuzlarına attı. Şişman adam kulağının dibinde kıkırdarken Miller yüzünde onun şarap kokan nefesini duydu. Sonra ben onları bir dostuma gönderirim. Bir hafta sonra da pasaport gelir. Pasaport gelince sana bir şoför ehliyeti çıkartırız. Ama şoför imtihanını vermen gerek. Sosyal sigorta kartını çıkartırız. Yetkili makamlara göre sen 15 yıl dışarıda kaldıktan sonra yurda dönmüş birisisin. Mesele değil evlat, üzme kendini. Bayer sarhoş olmaya başladığı halde yine de diline hakimdi. Fazla bir şey söylemiyor, Miller de onu kuşkulandırıp tamamıyla susmasından korkarak daha fazla zorlayamıyordu. Miller bir kahve içmek için deli olduğu halde kahve Bayer'in sarhoşluğunu giderir diye vazgeçiyordu. Şişman adam şişkin bir cüzdandan yemek paralarını verdi ve gardıroba doğru yürüdü. Saat 22.30'du. Çok güzel bir geceydi Bay Bayer, size çok teşekkür ederim. Şişman adam paltosuna girmeye çalışırken "Franz, Franz" diye soludu. Miller de kendi paltosunu giyerken "Stuttgart'taki gece hayatının bir kimseye verebileceği herhalde bu olsa gerek" dedi. "Bu olur mu budala çocuk? Sen ne bileceksin? Kocamandır bizim ufak gibi görünen şehrimiz. Yarın düzine kusursuz gece kulübümüz var. Gidelim mi bunlardan birine?" Miller gözlerini iri iri açarak sordu. "Yani striptizi falan olan gece kulübü mü?" Bayer keyifle vızıldadı. "Sen ne konuşuyorsun? O kadıncıkları soyunurken seyretmeye hiç itirazım yok benim." Bayer gardıroba bakan kıza yüklüce bir bahşiş verdi ve yine yalpalaya yalpalaya dışarı çıktı. Miller safça "Hangi gece kulüpleri var Stuttgart'ta?" diye sordu. "Dur bakayım. Moulin Rouge var, Balzac var, Imperial ve Sayanura var. Sonra Eberhard Caddesi'nde Madeleine var." "Eberhard mı? Amma tesadüfa. Bu benim başımı dertten kurtaran ve Nürnberg'deki avukata gönderen Bremen'deki patronumun adıdır. İyi iyi mükemmel, oraya gidelim öyleyse. Bayer böyle diyerek arabasına binmek üzere öne düştü. Mackensen saat 23.15'te 3 zenciye ulaştı. Lokantadan çıkmakta olan son müşterileri gözden geçirerek baş garsonu sorguya çekti. Bay Bayer mi dedi baş garson. Evet bu gece buradaydı, yarım saat önce çıktı. Yanında kimse var mıydı? Saçları kısa kesilmiş uzun boylu bıyıklı bir adam. Vardı evet. Şu köşedeki masada oturuyorlardı. Mackensen adamın eline 20 mark sıkıştırdı. Onları muhakkak bulmam gerek, hem de çok çabuk. Karısı bayıldı da. Baş garson bu habere çok üzüldü. Vah vah, neden acaba? Buradan çıktıktan sonra nereye gitmiş olabilirler? Vallahi bilmem ki. Garsonlardan birini çağırdı. Bay Bayer'e sen servis yaptın bu gece Hans. Köşedeki masa. Bir yere gitmekten söz ettiklerini duydun mu? Hayır dedi Hans. Böyle konuştuklarını duymadım. Gardıroba bakan kıza bir sorun diye teklif etti baş garson. Belki o bir şey duymuştur. Mackensen kıza sordu. Sonra bir turist rehberi istedi. Stuttgart'ta görecek şeyler başlıklı bir broşürdü bu. Gece kulüpleri bölümünde yarım düzine ad vardı. Ortasında da şehrin merkezinin bir haritası. Mackensen arabasına döndü ve gece kulüpleri listesinin başındaki ilk ada yöneldi. Müller ve Bayer, Madeline gece kulübünde iki kişilik bir masada oturuyorlardı. İkinci viskisi de gelmiş olan Bayer, iri ve açılmış gözleriyle bir yandan yer sahnesinin ortasında kalça kıvırırken öte yandan da sütyenin düğmelerini çözen cömert genç kadını seyrediyordu. Sütyen de çıkınca Bayer çökertir gibi dirseğini Müller'ın kaburgalarına sapladı. Evlat ikizlere bak ikizlere diye kıkırdadı. Gece yarısı geçmiş ve Bayer iyice olmuştu. Çok merak ediyorum Bay Bayer dedi Müller. Yani kendim için çok üzülüyorum. En çabuk ne zaman çıkartabilirsiniz bu pasaportu? Bayer daha önce de yaptığı gibi kolunu Müller'ın omuzlarına doladı. Bak Rolf, arkadaşım, sana daha önce de söyledim. Üzme tatlı canını. Bu ihtiyar Fransa bırak işi. Göz kırptı. Pasaportları ben hazırlamam. Hazırlayana fotoğrafları gönderirim. Bir hafta sonra da pasaport gelir. Mesele değil. Sen iç bakalım şimdi bu yaşlı dostun Franz'la. Tombul elini kaldırarak havada salladı. Bize birer tane daha garson. Müller arkasına yaslanıp düşündü. Pasaport fotoğraflarının çekilmesi için saçlarının uzamasını bekleyecek olursa haftalar sürebilir bu. Odessa'nın pasaport hazırlayıcısının adını ve adresini hile yoluyla Bayer'den öğrenmesine de imkan yoktu. Ne kadar sarhoş olursa olsun bu sahtekarlık konusunda işbirliği yaptığı kimseyi ele verecek gibi değildi. Numaraların birinci bölümü bitmeden şişman Odessa mensubunu gece kulübünden çıkaramadı. Soğuk caddeye çıktıkları zaman saat sabahın birini geçmişti. Bir kolunu Müller'in omuzlarına sarmış olan Bayer'in ayakta duracak hali yoktu. Birden çıktıkları soğuk hava onu daha da kötü yapmıştı. Bayer'in kaldırım kenarına park etmiş olduğu arabasına yaklaşırlarken Müller sizi eve ben götüreyim dedi. Bayer'in palto cebinden arabanın anahtarlarını aldı ve hiç karşı gelmeyen şişman adamı arabanın arkasına soktu. Kapıyı kapattıktan sonra kendisi de direksiyona geçti. O sırada gri bir Mercedes arkalarındaki köşeyi döndü ve 20 metre kadar ilerledikten sonra durdu. O zamana kadar 5 gece kulübünü dolaşmış olan Mackensen önünde hareket eden arabanın plakasına baktı. Bayan Bayer'in verdiği numaraydı bu. Kocasının arabası. Kontağı açan Mackensen öndeki arabayı izlemeye başladı. Kendi sarhoşluğuyla da mücadele eden Müller arabayı çok dikkatli kullanıyordu. Bir trafik devriyesi kendilerini çevirir de alkol kontrolü yapar diye ödü kopuyordu. Gittiği yol Bayer'in evinin değil kendi otelinin yoluydu. Bayer'in başı öne düşmüş, katmerli çenesi, gömlek yakası ve kravatın üstüne yağdan bir önlük gibi yayılmıştı. Otelin önüne gelince Müller onu dürttü. Uyan bakalım arkadaşım Franz, uyan. Birer uyku öncesi içkisi içelim. Şişman adam gözlerini açıp bakındı. Eve gitmeliyim diye mırıldandı. Karın bekler. Haydi, sadece birer kadeh bir şey içeceğiz. Geceyi tamamlamak için. Odama çıkar, hem birer kadeh bir şey içer hem de eski günleri anarız. Bayer sarhoş sarhoş gülümsedi. Eski günleri anarız ha? Ne günlerdi onlar ya? Müller arabadan indi, şişman adamın inmesine yardım etmek için arka kapının yanına geldi. Bayer'i kapıdan çekip çıkarırken de ne günlerdi diye onayladı. Odama çıkalım, rahat rahat anarız o günleri. Sokağın alt yanında Mercedes ışıklarını söndürmüş ve gecenin karanlığı içinde erimişti. Odasının anahtarı Miller'ın cebindeydi. Gece bekçisi masanın altında uyuyordu. Bayağı bir şeyler gevelemeye başlamıştı. "Şşş," dedi Miller, "gürültü etmeyelim." Ayaklarının ucuna basmaya çalışarak bir fil gibi merdivene doğru yürüyen Bayer, "gürültü etmeyelim," diye tekrarladı. Oynadığı oyundan hoşlanarak kıkırdadı. Bereket versin Miller'ın odası birinci kattaydı. Yoksa Bayer merdivenlerde yığılıp kalırdı. Miller oda kapısını açtı, elektriği yaktı. Odadaki tek koltuğa oturması için Bayer'e yardım etti. Yüksek arkalıklı tahta kol dayama yerleri olan bir koltuktu bu. Mackensen dışarıda otelin simsiyah yüzüne bakıyordu. Sabaha karşı saatin ikisi olduğu için tüm odalarda ışıklar sönmüştü. Miller'ın odasının ışığı yanınca onların birinci katta otelin sağ yanında olduklarını anladı. Otele girip Miller oda kapısını açar açmaz onu vurmayı düşündü. Ama iki şey böyle yapmasını umuyordu. Olduğu yerden gördüğü otelin gece bekçisi Bayer'in ayak seslerinden uyanmış salonda dolaşıyordu. Otelde kalmayan birisinin sabaha karşı saat 2'de otele girdiğini muhakkak fark edecek, polise vereceği ifadede onu iyice tarif edebilecekti. İkincisi Bayer'in durumuydu. Şişman adamın arabadan yardımla çıkarıldığını görmüştü. Miller'i öldürdükten sonra Bayer'i çabucak otelden çıkarmasına imkan yoktu. Bayer polisin eline geçtiği takdirde kendi başı da kurt adamla derde girerdi. Dış görünüşüne rağmen Bayer gerçek kişiliğiyle en çok aranlardan birisi, Odessa'da da önemli bir kişiydi. Başka bir imkan Mackensen'i odaya dışarıdan ateş etmeye teşvik etti. Otelin karşısında yarı inşa halinde bir yapı vardı. Yapının kaba inşaatı tamamlanmıştı. Beton bir merdiven birinci ve ikinci katlara çıkıyordu. Bekleyebilirdi. Miller'ın bir yere gideceği yoktu. Bagajdaki av tüfeğini çıkarmak üzere arabasına döndü. Felaket Bayer'i çok hazırlıksız yakaladı. İçkinin etkisiyle ağırlaşan hareketleri zamanında bir tepki göstermesini tamamıyla önlemişti. Viski şişesini arar gibi yapan Miller gardıropun kanadını açtı ve yedek kravatını çıkardı. Öbür kravatı boynundaydı, onu da çıkardı. 10 yıl önce asker arkadaşlarıyla birlikte ordu eğitim kampı beden eğitimi salonunda öğrendikleri düşmanı zararsız hale getirme usullerini hiç denemek fırsatını bulamamıştı. Ne kadar etkili olabileceğini de bilmiyordu. Koltuğa yayılmış, "hey gidi günler, ne günlerdi onlar" diye mırıldanan Bayer'in arkadan pembe bir dağ gibi görünen ensesini bütün gücüyle vurdu. Miller'ın el kenarı yumuşak ve tecrübesiz, Bayer'in ensesi de yağ tabakalarıyla kaplanmış olduğu için darbe şişman adamı bayıltmaya yetmedi. Ama Odessa'nın adamı beynindeki sersemlikten kurtuluncaya kadar iki kolu da bileklerinden sıkıca koltuğun tahta kol dayama yerlerine bağlanmıştı. Bayer kendine gelmek için kafasını sallarken "bu da ne?" diye boğuk boğuk umurdandı. Miller bu kez onun kravatını çıkararak sol ayak bileğini koltuğun ayağına bağladı. Sağ ayağı içine telefonun kordonunu kullandı. Düğme gibi gözlerinde yavaş yavaş durumu kavrama belirtileri baş gösterirken Bayer yüzünü kaldırıp baykuş gibi Miller'a baktı. Kendi durumunda olanların hepsi gibi Bayer'in de kendisini hiç rahat bırakmayan bir korkusu vardı. "Beni buradan çıkaramazsın," dedi. "Tel Aviv'e götüremeyeceksin beni. Hiçbir şey ispat edemezsin. Senin insanlarına elimi bile sürmedim ben." Yumru haline getirilmiş bir çift çorap ağzına sokulup Miller'ın vesveseli annesinin armağanı olan yün ve eşarp da ağzının üstünden bağlanınca Bayer susmak zorunda kaldı. Bu güzel yün örgünün üstünden gözleri sıkıntı içinde dik dik bakıyordu. Miller odadaki öbür sandalyeyi aldı, ters çevirerek ata biner gibi tutuklusunun yarım metre karşısına oturdu. "Beni dinle yağlı böcek," dedi. "Önce ben Yahudi değilim. İkincisi sen bir yere gidecek değilsin. Burada kalıp konuşacaksın. Burada, anladın mı?" Bayer eşarbın üstünden ona baktı. Gözleri artık keyiften ışıldanıyordu. Çalılıktaki kızgın bir yaban domuzu gibi gözlerinin çevresi kızarmıştı. "Senden istediğim ve bu gece sona ermeden öğreneceğim şey Odessa için pasaportları hazırlayan adamın adı ve adresi," dedi Miller. Etrafına baktı. Yatak başı masasının üstündeki gece lambasını gördü. Prizi duydan çekerek lambayı yanına aldı. "Bayer misin nesin? Şimdi çıkaracağım tıkacı ağzından. Konuşacaksın. Eğer bağırmaya kalkarsan bu lambayı kafana yersin. Kafan kırılır mı kırılmaz mı hiç umurumda değil, anladın mı? Miller yalan söylüyordu. Ne o güne kadar kimseyi öldürmüştü ne de öldürmeye niyeti vardı. Ağır ağır eşarbı çözerek çorap yumağını adamın ağzından çıkardı. Sağ elinde de onun tepesine gelecek şekilde gece lambasını tutuyordu. Bayağı yılan ıslığı gibi bir sesle "Orospu çocuğu" diye mırıldandı. "Sen bir casussun ama hiçbir şey öğrenemeyeceksin benden." Sözlerini ancak bitirmişti ki çorap yumağı yine dolgun yanaklarının arasına girdi. Eşarp eski yerine kondu. "Öğrenemeyeceğim ha," dedi Miller. "Görürüz. İşe parmaklarından başlayacağım. Bakalım hoşuna gidecek mi?" Bayer'in sağ elinin yüzük parmağıyla küçük parmağını kavrayarak dikey bir hal alacak şekilde geriye doğru büktü. Bayer koltuğu devirircesine bir hamle yaptı. Miller koltuğu düzeltti, parmaklarını gevşetti, tıkacı yeniden çıkardı. "Bütün parmaklarını kırabilirim Bayer," diye fısıldadı. "Ondan sonra gece lambasının ampulünü çıkaracağım. Lambaya cereyan vereceğim ve maslahatını ampul yuvasına sokacağım." Bayer gözlerini yumdu ve yüzünden ter boşandı. "Yok yok, elektrotları elleme," dedi. "Elektrotları elleme, sokma oraya." Ağzı Bayer'in kulağının birkaç santim ötesinde olan Miller, "Bunun nasıl bir şey olduğunu bilirsin değil mi?" dedi. Bayer gözlerini yumup hafifçe inledi. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilirdi. 20 yıl önce hava filosu komutanı Beyaz Tavşan, Yahu Thomas'a Paris'teki Fresnes hapishanesinin bodrumlarında bu tür bir işlemi uygulayanlardan biri de kendisiydi. Bunun nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyordu ama akımın verildiği tarafı değil. "Konuş," dedi Miller ıslık gibi bir sesle. "Bu sahtekarın adını adresini söyle." Bayer ağır ağır başını salladı. "Söyleyemem," diye fısıldadı. "Öldürürler beni." Miller tıkacı gene Bayer'in ağzına soktu. Adamın küçük parmağını tuttu. Gözlerini yumdu ve parmağı birden vurdu. Parmak oynak yerinden kırıldı. Bayer oturduğu yerden hopladı ve tıkaca kustu. Miller adamın boğulmasına meydan vermeden tıkacı ağzından çekip attı. Şişman adamın başı göğsüne düştü ve gecenin bir hayli pahalı yemeği, iki şişe şarap ve birçok bardak viskiyle karışık olarak göğsü boyunca kucağına indi. "Konuş," dedi Miller, "yoksa sıra öbür parmaklara gelecek." Bayer yutkundu, gözlerini kapadı. "Windsor," dedi. "Kim?" "Windsor, Klaus Windsor, pasaportları hazırlayan." "Profesyonel bir sahtekar mı?" "Matbaacı." "Nerede, hangi şehirde?" "Öldürürler beni." "Söylemezsen ben öldüreceğim seni, hangi şehirde?" "Osnabrück," diye fısıldadı Bayer. Miller tıkacı yine yerine koydu ve düşündü. Klaus Windsor, Osnabrück'te matbaacı. İçinde Salomon Taber'in anılarıyla çeşitli haritalar olan evrak çantasını açtı ve Almanya'nın bir karayolu haritasını çıkardı. Nordrhein, Westphalia'nın iyice kuzeyine düşen Osnabrück ekspres yolu Mannheim, Frankfurt, Dortmund ve Münster'den geçiyordu. Yol durumuna göre 4-5 saat sürebilirdi. O gün 21 Şubat'tı. Saatte sabahın 3'üne geliyordu. Yolun öbür yanındaki tamamlanmamış yapının ikinci katında yerleştiği yerde Mackensen soğuktan titriyordu. Otelin birinci katındaki odada hala ışık vardı. Bakışları durmadan ışıklı pencereyle otelin kapısı arasına gidip geliyordu. Otelden Bayer çıkarsa Miller'ı yalnız kıstıracaktı. Miller çıkarsa o zaman yolun daha ilerisinde yakalayacaktı onu. Ya da hava almak için birisi pencereyi açarsa yeniden titredi ve ağır Remington 300 tüfeğinin kabzasını daha sıkı kavradı. Çok daha bekleyebilirdi. Sabırlı bir adamdı Mackensen.